Hizmet-i Askeriye'nin Tamimi Kanunu. Eşitlik ile imtiyaz tabii uyuşamıyordu. Osmanlı'da fikri ise Helenizm gayesini imha edecek tehlikeli bir şeydi. Osmanlı tabirine karşı asabileşmiş olan Serfice mebusu Boşa Efendi kendi Osmanlılığının Bank-ı Osmani Osmanlılığından farklı olmadığını Meclis-i Mebusan kürsüsünde alenen söylemek cesaretinde bulunuyordu. Dipnot: Bank-ı Osmani demek Osmanlı Bankası. Kaynak yayınlarının notu. Rum mebuslar hükümetin bu gayeye yönelik olarak Meclis-i Mebusan'a verdiği kanunlara karşı muhalefet etmekte ve daima mürteciler ile birleşmekteydiler. Adana vakaları ve Babekyan Efendi'nin itirafı. Bu esnada Ermeniler ve Bulgarlar muvaffakiyetleri için başka bir yol takip ediyorlardı. Onlar meşrutiyetin bahşettiği serbestliğinden istifade ederek açık surette biri Anadolu'da diğeri Rumeli'de olmak üzere milli teşkilatlarını asabi bir süratle genişletmeye çalışarak müsait bir zamanda ihtilal edip Avrupa müdahalesiyle özellik ve nihayetinde bağımsızlıklarını temine uğraşıyorlardı. Genç Türklere karşı tamamen meşrutiyetperver ve hemfikir görünüyorlar, Avrupa'ya karşı ise yeni ve eski idareden şikayet ederek Türk mezaliminin devam etmekte olduğunu ispata çalışıyorlardı. Bu şikayetin delillerini de siyasi komiteler marifetiyle elde ediyorlardı. Adana vakaları, Rumeli ihtilal ve cinayetleri sırf kendileri tarafından tertip olunmuş ve bilahare İslam ahaliye atıf ve isnat edilmiştir. Bu esnada İslam ahali bilmukabele kıtalde bulunmamış demek istemiyorum. Yalnız tahriklerin bu unsurlar tarafından sırf siyasi bir gaye ile yapıldığını ispat etmek istiyorum. Adana vakalarını müteakip dahiliye nazırı olmuştum. Bütün gayem unsurlar arasında ve bilhassa Ermenilerle Türkler arasında bir dostluk tesis etmek idi. Adana tahkikatını büyük bir dikkatle inceledim. Vakanın Ermeniler tarafından çıkarıldığına tahkik heyeti arasında bulunan Ermeniler de şahitlik ediyorlardı. Üyelerden Agop Babekyan Efendi bana bizzat bu itirafta bulundu. Ancak Bağnaz ahalinin galeyan esnasında feci bir takım cinayetler işlediği de tahakkuk ediyordu. Adana vukuatı 31 Mart irticai vakasına tesadüf ediyordu. Maksadın o esnada Türklerin bağnazlığını tahrik ederek kıtal vücuda getirmek, bu surette Avrupa'nın nazarı dikkatini çekmek ve Kilikya'da bir Ermeni özelliği tesis eylemek olduğuna şüphe kalmamıştır. Ben tarafsız bir hükümet adamı sıfatıyla siyasi maksadı unutarak kıtali yapan canilerin İslam ve Ermeni cezalanmasını istiyordum. Hatta vukuat esnasında İslam ahaliyi katliama teşvik eden müftü ile birçok Müslümanların cezalandırılmasına ısrar ettim. Mahkemece verilen kararlar müftü ve arkadaşları hakkında idam idi. İcrası için vekiller heyetini ikna ettim. Hükümet vazifesini bu suretle tarafsızca yerine getirirse Ermenilerin siyasi ihtirasları hafifler kanaatinde bulunuyordum. Daima komitelere karşı müsamaha kârâne davranarak onların hakiki emellerini bilmiyor gibi görünüyordum. Hükümetin bu tarz siyaseti komitelerin ihtiraslarını hafifletmiyor, bilakis şiddetlendiriyordu. Onları bu hal adeta cesaretlendirdi. Özetle genç Türkler tesis etmek istedikleri idari serbestliğe karşı dahilde mutaassıp, nüfuzlu ve menfaatperest bir kısım ahalinin ve muhtelif milliyetlerin siyasi maksat ile çıkardıkları müşkülat ve muhalefetle mücadele ederken, haricen de mevcut anlaşmalar ayaklar altına alınarak ve hiçbir fiili sebep gösterilmeyerek bazı devletler tarafından devlet-i aliyeye karşı emri vakiler ortaya çıkarılarak arazisi gasp olunuyor ve anlaşmalarda imzası bulunan devletler de buna sükut ediyorlardı. Meşrutiyetin ilanından sonra harici siyasi vaziyetimiz. 1908'de bir taraftan Bulgaristan, İstanbul Kapı Ketüdası Mesut Geşof'un ziyafete davet edilmediğini vesile kabul ederek Doğu Rumeli'yi Bulgaristan'a ilhak ve kraliyeti ilan ederken, diğer taraftan Avusturya sebepsiz Bosna ve Hersek'in ilhakını ilan ediyor ve buna her iki devletler zümresi itiraz etmek cesaretini göstermiyordu. Belçika'nın tarafsızlığını temin eden anlaşmanın ihlalinden dolayı Almanya'ya harp ilan eden Asquith kabinesi de o zaman yine iktidar mevkiinde bulunuyordu. Bu arazi ilhakları ve anlaşma ihlalleri bundan ibaret değildi. 1906 senesinde Fas hakkındaki anlaşmadan sonra İtalya hiçbir sebep olmaksızın Trablus'a hücum etti. Berlin anlaşmasına imzalarını koymuş olan devletler bu gasp karşısında sükuta büründüler. Türkiye sırf bu gasp ve emri vakileri protesto maksadıyla İtalya'ya karşı harbe başlamaya mecbur kaldı. Bir maksadı da başka devletlerin iştahlarını kapamak ve yeni emri vakilere engel olmaktı. Ne yazık ki bu fedakarlıkla o hırs ve iştihaya mani olamadı. Harbin uzamasından ve o sırada dahildeki fırka mücadelelerinin ve ihtilaflarının vuku'a getirdiği karışıklıklardan istifade etmek üzere aleyhimizde Balkan İttifakı vücuda geldi. Dipnot. Bu risalede dahili siyasi ihtilaflardan bahsetmeyeceğim. Esasen bunun Avrupa devletleri nazarında bir tesiri olmadığı, Clemenceau'nun Ferit Paşa'ya verdiği cevaptan anlaşılmıştır. Balkan Muharebesi'ne mani olmak Avrupa büyük devletleri için pek kolaydı. Büyük devletlerden herhangi zümreye mensup olursa olsun, birinin alacağı ciddi tavır bu kadar insan kanının dökülmesine mani olabilirdi. Ancak burada insaniyet fikrine siyasi ihtiraslar galip geldi. Üçlü ihtilaf bu birliği kendi menfaatine uygun bir surette kullanmayı ve bu şekilde üçlü ittifaka karşı bir kuvvet teşkil etmeyi münasip gördü. Avusturya ise sefir Markov Pavlovici'nin muhtelif mülakatlarda bana itiraf ettiği üzere devleti aliyenin muharebeyi kazanacağına kâni olmuş idi. Avusturya bu muharebe neticesine mağlup olacak ve zayıf düşecek olan Balkan devletlerine ve bilhassa Sırbistan'a karşı istediğini kabul ettirebileceğini ve Arnavutluk siyasetinde münferiden büyük bir rol oynayacağını ümit ediyordu. Diğer devletler zümresine bir aralık Türkiye'nin galip gelmesi ihtimalini düşünerek bir ihtiyati tedbir olmak üzere harp nihayetinde statikonun mahfuz kalacağını ilan eylemişti. Türkiye'de o sırada dahili ihtilaller ve ihtilaflar ile meşgul bulunuyordu. Bu münasebetle ordu teşkilatı değiştirilmiş ve yeni teşkilat ise tamamlanamamıştı. O vakit iktidar mevkiinde bulunan Gazi Ahmet Muhtarpaşa kabinesi Avrupa'nın harbe meydan vermeyeceği kanaatiyle olmalı ki talim için silah altında bulunan ordu efradını yani 100 bin kişiye yakın bir kuvveti terhis etmişti. Dipnot. Hakikatte bununla İttihat ve Terakki'ye bir darbe vurmak istemişti. Balkan Harbi. Harp tahakkuk edince ordu garip bir vaziyet aldı. Bir taraftan kuvvetler terhis, diğer taraftan silah altına davet edilmekte ve kadrolar değiştiğinden ne subaylar efradı ne efrat subayları tanımaktaydı. Bu karma karışık ordu ile yapılan muharebe neticesinde Türkler mağlup oldular. Arnavutluk'ta ve Makedonya'nın mühim bir kısmında Türkler çoğunluğu teşkil ettikleri halde Londra Konferansı 1913 tarihinde bu ciheti asla nazarı dikkate almayarak insafsız bir operatör gibi cerrahi ameliyat edercesine Balkan haritası üzerinde bıçaklar oynattı ve muvaffakiyetle icra edilen bu ameliyat Avrupa'nın diğer uzuvlarını da kangren yaparak bütün dünyayı tedavi edilemez bir illete düşürdü. Harbi Umumi Balkan Muharebesi doğurdu. Harbi Umumi'nin nelere sebebiyet vereceği bugün daha tamamıyla tayin edilemez. Herhalde Avrupa'nın bozulan dengesi senelerce düzelmeyecek, toplumsal siyasi birçok vakayı sıralayıp gidecektir. Balkan Muharebesi'nden sonra zayıf düşen Türkiye artık hiçbir hakka sahip bulunmuyordu. Kuvvet hakka galiptir teorisi Türkiye hakkında tamamıyla ve alenen tatbik ediliyordu. 400 seneden beri hükümet tesis ettiği kıtalar, vilayetler, memleketler ahalinin çoğunluk nüfusuna, dini ve medeni tesislerine rağmen merhametsizce elinden alınıyor ve Londra Konferansı yalnız galibiyet hakkını nazara dikkate alıyordu. İkinci Balkan Muharebesi de ortaya çıkınca Türkiye ikinci payitahtı olan ve yalnızca İslam medeni eserlere sahip bulunan Edirne şehri ve civarını hakkına ve kuvvetine dayanarak geri almaya teşebbüs ettiğine ona karşı şiddetle muhalefet edildi. O sırada devletlerden hiçbiri zayıf Türkiye'den menfaat beklemiyor ve her biri Balkan devletlerini kendi tarafına çekmek için yekdiğerine rekabet ediyordu. İşte haksızlığın sebep ve kaynağı yine bu siyasi menfaat idi. Devleti Aliye'ye karşı harp ilan etmek hakkı yalnız Balkan devletlerine bahşedildiği ve harbin neticesinde arazisi elinden alınarak kendilerine verildiği halde Devleti Aliye'nin Bulgaristan'a karşı harp ilan etmek ve 500 senelik mülkünün bir kısmını geri almak hakkı kabul edilmiyordu. Hatta Sir Edward Grey sefirimize Edirne'ye girersek İstanbul'u dahi kaybedeceğimizi, Monsieur Sasanov da Harbiye ve Bahriye nazırlarıyla istişareden sonra sefirimizin Edirne'ye yürümek için verdiği gerekçeli notaya cevap vereceğini, Monsieur Pico ise Londra anlaşmasına aykırı hareket etme hakkımız olmadığını söyleyerek Devlet-i Aliye'yi mav ile tehdit ediyorlardı. O zaman iktidar mevkiinde bulunan hükümet Avrupa'nın ve bilhassa Rusya'nın ve onun hırslı fikirlerine ve maksatlarına razı olmak mecburiyetinde kalan İngiltere ve Fransa'nın Türkiye hakkındaki görüşünü tamamıyla öğrenmiş bulunuyordu. Edirne'nin geri alınması Balkan Muharebesi'nden sonra manen ümitsiz olan milletin ruhunu bir dereceye kadar yükseltti. Çalışmak ve yaşamak ümitleri hasıl olmaya başladı. Bit tabii bu cihat Türkiye'nin ölümünü ve mirasını beklemekte olan Rusya'nın işine gelmedi. Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni Ermenistan'la kuşatma politikası. Rusya ümit ediyordu ki Devlet-i Aliye'yi Rumeli'nden daima emrine itaat edeceklerini zannettiği Bulgarlara kuşattığı gibi Anadolu tarafından da teşkil edeceği özel ve bağımsız Ermenistan'la kuşatarak onu istediği derecede küçülttükten, Osmanlı Devleti'nin kendisi için tehlikeli bir kuvvet olabilmesi ihtimalini ortadan kaldırdıktan ve Türkiye'nin Kafkasya Türk İslamları ile münasebetini kestikten sonra İstanbul meselesini kolayca halletmek planının tatbik zamanı gelmiş olacaktır. Ermeniler Rusya'nın bu emellerine vakıf olduklarından hiç sevmedikleri ve uzun müddet Kafkasya taraflarında zulüm gördükleri Ruslara yönelerek ve iltica ederek Türk dahilinde ve bir özellik temin etmeyi kendileri için hallolunmuş bir fırsat kabul ettiler. Hınçak, Taşnak, Ramgavar, velhasıl bütün Ermeni Milli Teşkilatı Patrikhane ile birleşerek Açmiyazin Katogigos marifetiyle Nubarpaşa heyetini teşkile muvaffak oldular. Nubar heyetiyle İstanbul Meclisi'nin Rusya Devlet ve Sefaretinden talimat almakta oldukları temasta bulunduğumuz Ermeni komiteleri gizlemek lüzumunu bile hissetmiyorlardı. Esasen Rusya hükümeti diğer hükümetlerin olurunu aldıktan sonra İstanbul Sefiri De Geer vasıtasıyla Baba Ali'ye bu konudaki tekliflerini yapmış idi. Teklifler 6 vilayetin birleştirilmesi ve bunların bir genel meclise sahip olmaları, İslam ve Hristiyan'ın meclislerde eşit olarak mevki alması, memurların ve bilhassa zabıta memurlarının dahi aynı surette eşit olması ve söz konusu vilayetlerin bir genel vali idaresi altına konulması şeklindeydi. Dipnot: Eşitlik manası burada yalnızca kelimededir. Ermenilerin hiçbir yerde çoğunluğa sahip olmadıklarına ve ahalinin hatta yarısını bile teşkil etmediklerine göre buradaki eşitlik imtiyaz manasındadır. Baba Ali müzakereyi kabul ve teklifleri hafifletmeye çalışıyordu. Dipnot: Bu tekliflerin önüne geçmek ve hakikaten o havaliden muhtaç olduğu islahatı vücuda getirmek üzere Baba Ali İngiltere hükümetine müracaat ederek İngiliz müfettişleri istemiş ve İngiltere hükümeti de evvela buna razı olduğu halde bilahare Rusya hükümetinin muhalefetinden bahise müfettiş gönderilmesine olur veremeyeceğini Sir Edward Grey sefirimize tebliğ etmiştir. O sırada Dahiliye Nazırı olarak Said Halim Paşa kabinesinde bulunuyordum. Rusya'nın maksadı katiyen ortaya çıkmış idi. Dolayısıyla bağımsızlığımızı açık bir surette tecavüz eden esaslara vekiller heyetinde itiraz eylemiştim. Sadrazam Said Halim Paşa bu ciheti Rusya sefirine söylemiş, sefir de benimle doğrudan doğruya mülakat arzusunu göstermişti. Bunun üzerine sefir bir gün geldi. Rusya'nın bu meselede Türkiye'nin menfaatlerini göz önüne aldığını ve gayet hayır hahane olan bu teklif karşısında tereddüt caiz olmadığını söyledi. Mülakatımız gayri resmi ve akademik bir mahiyete sahip olduğundan gayet açık bir lisanla kendisinin Devlet-i Aliye'nin dahili işlerine ait meselelerden bahsetmesinin bağımsızlığımıza aykırı olduğunu, mesela bizim sefirimizin Petersburg'da Dahiliye Nazırı'na giderek Türkistan'da islahat teklif etmesi de nitekim Rusya'nın bağımsızlığına aykırı olacağını söyledim ve bu sözle bizim kalbimizi yaralamamasını rica eyledim. Maksadın bizce malum olduğunu ve dolayısıyla açık olarak Rusya böyle istiyor, biz kuvvetliyiz, siz zayıfsınız, bunu kabul etmeye mecbursunuz demek daha doğru olduğunu da ilave ettim. Sefir sizinle konuşmak caiz değildir diyerek gitti. Bu esnada bir aralık Ermenileri iknaya çalıştık. Yabancı müdahalelerden vazgeçerek islahatı birbirimizle anlaşarak müştereken yapmayı teklif ettik. Halbuki Ermeniler vaziyeti değiştirmeye muktedir olmadıklarını ve Ermeni milletinin artık vaatlere itimat edemeyeceğini beyan ve teklifleri reddettiler. Her iki zümreye mensup devletlerin sefirleri Rusya sefirinin tekliflerine iştirak ettiklerini bildirmişlerdi. Bunlardan yalnız Alman sefirinin diğerleri derecesinde ısrar etmediği hissolunuyordu. İşte bu sırada Avusturya veliahtı Saraybosna'da öldürüldü. 13 Haziran 1914'de Avrupa'nın siyasi ufkunu karanlık ve tehlikeli bulutlar kapladı. Almanya ile ittifak. Devlet-i Aliye dahili idari işlerini, islah sanayi ve ticaretini himaye eylemek ve ilerletebilmek, şimendiferlerini, yollarını yapabilmek, daha doğrusu yaşamak ve mevcudiyetini muhafaza etmek için mevcut ittifak zümrelerinden birine girebilmek imkanını çoktan beri aramakta ise de hiçbir devlet buna rıza göstermiyordu. Dipnot: Abdülhamit zamanında Rusya ile Devlet-i Aliye arasında teati edilen bir notada Rusya Ermenilerin Türkiye'ye dönmesine müsaade etmeyeceğini taahhüt ve Devlet-i Aliye'ye de Karadeniz'de ve Rusya hududunda Rusya'dan başkasına şimendifer imtiyazı vermeyeceğini kabul etmiş bulunuyordu. Hakikaten o aralık Devlet-i Aliye'nin siyasi mevcudiyetinin tehlikede bulunduğu, daha sonra vukua gelen neşriyat ile açığa çıkmıştır. Monsieur Collouan'ın Fransa hükümetince elde edilen mektuplarından birinde Poincaré'nin 1913 tarihinde Petersburg'a seyahat ettiği zaman İstanbul'u Rusların işgal ve ilhak etmesine olur verdiğinden bahsolunuyor. 31 Ocak 1918 tarihli Tan gazetesi bunu yazdığı halde Fransa hükümeti tarafından tekzip olunmamıştır. Batman Holweg'in sonradan yayımlanan hatıratında deniliyor ki, Bolşevikler tarafından yayımlanıp 21 Şubat 1914 tarihindeki müzakereleri ihtiva eden protokolde, ihtimal pek yakın bir zamanda Boğazlar meselesinin hallinden bahsediliyor. Bu jurnali Susanov 5 Mart'ta Boğazların işgaline dair alınan tedbirlere dair bir raporla Çar'a takdim etmiştir. İşte bu sırada Sadrazam Said Halim Paşa bir gün Enver Paşa'yı Halil Bey'i ve beni nezdine davet ederek Almanya'nın devleti aliye ile eşit şartlar dairesinde ittifak arzusunda olduğunu, Sefir Wangenheim'in kendisine açtığını söyledi ve görüşümüzü almak istedi. Her üçümüzde devleti aliyenin yaşayabilmesi ancak böyle büyük bir Avrupa devletiyle müttefik bulunmasına bağlı olduğunu ve hatta ilim, fen ve ticaret bakımlarından yükselmiş olan bu devlet sayesinde memleketin beka ve ilerleme vasıtalarının temin edilebileceği değerlendirmesinde bulunduk. Said Halim Paşa müzakereleri kendisi idare edeceğini söyleyerek gizli kalmasını ihtar etti. Hatta ortada resmi ve kat'i bir teklif olmadığından şimdiden diğer arkadaşlara da bir şey açılmamasını rica etti. Bu teklifin harp tehlikesi üzerine yapıldığını derhal keşfetmiş idik. Esasen böyle bir vesile olmayınca zayıf olan Türkiye'yi hiçbir devletin ittifak dairesine almayacağını da pekala biliyorduk. Yalnız harbi umumi olmaz, biz de bir ittifak zümresine girmiş olur isek devleti tehlikeden kurtarmış oluruz kanaatindeydik. Nihayet ittifak sabit bir hale geldi ve Sadrazam Paşa ile Wangenheim arasında imza edildi. Aynı şekilde Avusturya sefiri ile de bir anlaşma imzalandı. Bundan vekiller heyetini teşkil eden mühim zevat haberdar oldu. Cihan Harbi'ne giriş. Pek az zaman sonra Almanya ile Rusya arasında harp ilan edildi. Anlaşma icabınca derhal harbe iştirak etmek mecburiydi. Sadrazam derhal harbe iştirak etmemek fikrinde bulunduğundan Alman ve Avusturya sefirlerini idare ediyordu. Ben ve arkadaşlardan bazıları bu vaziyeti memleket menfaatlerine uygun bulmuyorduk. Çünkü hem bir taraftan yattığımız ittifaka karşı ihanet ediyor hem de diğer taraftan Almanya'ya karşı olan eğilimimizi alenen göstererek tarafsızlığımızı suistimal ediyor idik. Şu halde iki taraf da bize karşı memnun bulunmuyordu. Sadrazam Paşa müttefik sefirlerin ısrar etmediklerini ve yalnız anlaşmaya sadık kalmadığımızı ihtar ile yetindiklerini söylüyorlardı. Yani kendilerinin bize karşı hiçbir taahhütleri kalmadığını ihtar eyledikleri anlaşılıyor idi. Bunun üzerine yaptığımız bir veküller encümeninde Bulgaristan'ın ve Romanya'nın vaziyeti anlaşılmaksızın Türkiye'nin derhal harbe girmesi kendisinin ve müttefiklerinin menfaatlerine aykırı olduğunu sefirlere anlatmaya ve Bulgaristan'ı kazanmak için çalışmaya ve bu sefirleri de ikna etmeye karar verdik. Dipnot: Eski Amerika sefiri Morgenthau kitabında Göben girmezden evvel kabulün kararlaştırıldığını, Wangenheim'in kendisine bir siyasi muvaffakiyet olarak söylediğinden bahisle büyük bir yalan söylüyor. Wangenheim'in kendisine böyle bir yalan söylemiş olması hatıra gelirse de müteveffanın gayet mert ve namuslu, doğru sözlü bir zat olduğuna ve Morgenthau'nun ise şarlatan ve yalancı olduğunu kitabının diğer fasıllarında söylediği yalanlarla ve İstanbul'da bulunduğu zaman hiç kimse tarafından ciddi bir adam kabul edilmeliği ile sabit olduğuna göre bu planın doğrudan doğruya kendisi tarafından icat edildiği anlaşılıyor. Morgenthau kitabında benden bahsettiği sırada aslen Türk ve Müslüman olmadığımı dahi söylüyor. Bu bana Hazreti Muhammed Müslüman değildir iddiası kadar garip geldi. Şimdiye kadar aslen ve neslen Türkoğlu, Türk ve Müslüman oğlu Müslüman olduğumu ispat etmek mevkiinde bulunmadım. Esasen nazarımda insanlar hangi dinde doğarsa o dine mensup ve hangi lisan ile konuşuyor ise o millete mensuptur. Birinci kaset birinci yüzün sonu.